Ayrım 32-16. Salona geri döndüm. Mutlak, katıksız bir mutsuzluk. Seçimi buydu. Bir düşe ait olması, düşlere karışması gerekirken, ışık düşlere arkasını dönmüş, gerçeklere aşık olmayı yeğlemişti. Belki de bu yüzden onu suçlayamıyordum. Suçlu olan lanetli bilgisiydi. Bilgisi onun gizemli, kabul edilebilir bir kadın olmasını engellemişti. Oysa ihtiyacı olan derinlik değil, bir parça sisti. Bunu ona söyleyememiştim. Çünkü seçtiği sissiz berrak yolda yönünü yitirdiğinde rastlamıştı bana. Güldüm. Kim bilir, belki de sandığım gibi rastlantı değildi her şey. Beni kullanarak kendinden kurtulmayı denemiş olamaz mıydı? Dünyaların arasında gidip gelememek, hepimizinki gibi ışığın da iki dünyası vardı. Öndeki gerçek, gerideki düşsel dünya. Işık bu iki dünyanın arasındaki köprüleri kuramamış, birinden ötekine geçip tekrar geri dönememiş, arasında boğulmuşa benziyordu. Yüzümün gizinin ne olduğunu, benden, beni seven kadınlara bulaştığını, ışıktan değil Tahir Bey'den öğrenecektim. Işığın cümlesinin sonuna eklediği notlarından. İki sayfa. Tahir Bey'e beni hayatın en garip, en anlamsız suçlamasıyla mahkum etmek için bu kadarı yetmişti. Görünüşte yıllarca önce ölmüş karısına sesleniyor, onu avutuyor, açıklıyor ve bağışlıyordu. Ama bu bağışlamanın ardında Tahir Bey'in yaşamına sinen o kutsal rahip tavrı vardı. Merhameti incinmiş, kibriyle çiftleşmiş, sevecen özünü yitirmişti. Bu yüzden ışığa yönelik acıma duygusu şefkatle değil, küçümsemeyle yüklüydü. Belki Tahir Bey'e, ona karşı çaresiz bir öfke duyduğum için haksızlık ediyordum. Ama yine de düşüncelerimin gerçeğin bir yüzünü yansıttığını hissediyordum. Tahir Bey'in notu ışığa yazılmış bir mektubu andırıyordu ve kuşkulu, içtenliği tartışılabilir bir bağışlamayla başlıyordu. İçtenliği konusundaki kuşkumun nedeni yazdıklarının hayatla ilgili şeylerden çok edebi bir denemeyi andırmasıydı belki de. Seni bağışlamamı istemen anlamsız. Çünkü seni hiç suçlamadım. Her şeyin farkındaydım. Yine de seni tutmak için elimden bir şey gelmedi. Çünkü senin hep isyana açılan bir kapın vardı. Özgürlüğün. O kapıdan çıkıp gittin o adama. Zaten özgürlüğe aşık biri, özgür olmayı seçen bir kadını nasıl suçlayabilir? Keşke aşık olduğun için sen de kendini bağışlayabilseydin. Schoendorfer, büyük şeyler sevgisiz yapılamaz diyor. Hayat bu anlamda bildiğimiz en büyük şeydir ve her büyük şey gibi sevgisiz yapılamaz. Sevdiğin ve sonuna kadar gittiğin için kendinden başa kim suçlayabilir seni? Ben suçlamadım, suçlamıyorum. Sevgi her seferinde benliğimizi aşar. Bana ne olacak, acaba olmalı mı gibi kaygı yüklü soruları geride bırakır. Sevgi kendimizden vazgeçebilme, yazgımızı denetimsiz geleceğe bırakabilme cesaretidir. Sevgi senin yaptığın gibi yürekliliktir ve asla hesaplanarak bulunmaz. Çünkü o hep sonuçtur. Sevgi soru değil, insan türünün bulduğu en muhteşem cevaptır. Sanatçının büyük sözcüklerden korkmaması gibi aşıklar da sonlardan, acılı ayrılıklardan korkmaz. Ayrılığa gelince ayrılık yalnızlıktır. Ama hiçbir sevgi nedenli büyük olursa olsun varoluşumuzun yalnızlığını yok edemez. Hep duyduğun o büyük gerçek yalnızlık, bilinmezlik, sanırım buydu. Bu gezegenin üstündeki insanın yalnızlığından söz ediyorum. Hem insan bilinen değil, bilinmeyen olarak tasarlanmıştır. Sen sevdin, aşık oldun, vazgeçmedin ve teslim oldun. Hiç kimse kendini bu nedenle suçlayamaz. Umut aşkın her safhasında vardır ve eğer sonunda teslimiyet yoksa yaptığın yolculuğa aşk denebilir mi? Seni yok ettiğine inandığın gize ya da adama gelince, onu anlamak, çözmek ya da kavramak için yapman gereken belki de sadece kendine bakmakla sınırlıydı. Çünkü birisini anlamak için kendimizden yola çıkmalıyız. Sen ve öteki kardeşlerin neyseniz, o sizin tam zıt kutbunuzu oluşturuyordu. Madde, antimadde gibi. Sadece adlarınıza bakmak bile sizleri yok etmek isteyen gücün kimliği hakkında ipuçları verebilirdi sana. Işık, duygu, sevda ve şimdi de Ferda. Sen, yani gerçek, kardeşlerin, insan olduğumuzu kanıtlayan duygularımız, aşk ve yarın. O gizil güç aslında yaşamınıza kasteden sinsi bir düşman değil mi? Peki gerçeğe, duygularımıza, aşka ve geleceğe düşman olan ne olabilir? Yaşam gerçeklere arkasını döner, merhameti ve aşkı unutur, geleceğe gözünü kapar ve kendini aşmaya çalışmaz. Sadece varlığını korumak haline dönüşürse ölümcül bir zehirle çürür, sıradanlıkla. Mektubun ya da birkaç ay önce yazılan notun burasına gelince her şeyi, ölümleri, yüzümü değiştiren gizi Tahir Bey'in gözünden bakarak kavrayıverdim. Bilincim derin yorgunlukları izleyen o anlaşılmaz zihin açıklığıyla parıldıyordu. Işığa, duyguya ve sevdaya bulaştırdığım, sonunda onları ölüme sürükleyen, yaşamlarını zehirleyen hastalık sıradanlıktı. Tahir Bey her büyük yolculuğun sonu büyük bir keşiftir demişti. Sıradanlık ya da sıradanlığın böyle bir sonuç muydu? Tahir Bey'in yazdıklarını bir solukta bitirdim. Değerlendirmeleri kimliğini bildiği birine yöneltilmiş gibi acımasızdı. Sadece değerlendirmelerinin değil yazdığı her şeyin bana yöneltildiği apaçıktı. Çünkü Tahir Bey ışığa ölümünden sonra öteki kardeşleriyle birlikte olduğumu biliyormuş gibi seslenmişti. Bu mantıksal tutarsızlığın bir tek açıklaması vardı. Okuyucunun bilinmesi. Çevreye yönelik bir umursamazlıkla kendi çıkarlarına dönük keskin, kuşkucu bir dikkat, iki farklı kişilik özelliğinden çok sıradanlığın iki değişik biçimde ortaya konuşudur. Sıradan? Ben bir budala mıydım? Tahir Bey'in cevabı alttaki paragraftaydı. İnsanları sıradanlaştıran akıl ve zeka yetersizliği değil, hayata yönelik eğilim ve seçimleriyle ahlaki tutumlarının sığlığıdır. Varlığının penceresini sevgi ve insan soyuna kapayan, kendi varlığının rahminden doğmamış, sıradanlığın kozasından dünyaya gelmiş birisi. Daha fazla okumak istemedim. Yerimde olsaydın siz de öyle yapardınız. Defteri kediye bırakıp yatak odasına sığındım. Tahir Bey'in değil de Tanrı'nın yargılayıp mahkum ettiği biri gibi hissediyordum kendimi. Çaresiz, küçülmüş ve biraz da öfkeli. Bir süre kımıldamadan sırt üstü yattım. Bencillik ya da sıradanlık. Hayata bakışım hayat felsefesi denilen şeydi. Hayatta kalmak için ilkem şuydu. Birinci, ikinci ve üçüncü olarak ben gelirim. Sonra başka hiçbir şey. Sonra gene ben ve daha sonra öteki insanlar. Dipnot Primo Levi. Birkaç yıl önce Nejat'ın masasında bulduğum bir kitapta bu satırlara rastlar rastlamaz 1981'de Faruk'un bizi o çiftlik evine götürdüğü gece düşündüklerim aklıma gelmişti. Davranışlarım, yamaçlarını bu iki cümlenin oluşturduğu bir vadiye mi sıkışmıştı? Biraz daha yattım ama sonra sıkıldım. Kendi kendime uzun uzun düşünme alışkanlığım yoktu. Belki edinmediğimden, belki de Nazlı'nın dediği gibi fikirlerle ilişki kurmadığımdan. Aynaya yürüdüm. Suçlu yüzüm masum bir kurban gibi beni süzüyordu. Sıradanlık. Sözcüğü birkaç kez ard arda yineledim. Yüzümün hatları değişmemişti. Yeniden Tahir Bey'in yazdıklarını düşündüm. Sıradanlığımdan vazgeçmiş ışığı teselli ediyordu. Kendimi hiç aldatılmış hissetmedim. Hem aşkla yaratıcılık gibi masumiyetten çok günahkarlıkla beslenmez mi? Onu sevmiş olmanı da anlayabiliyorum. Zaman zaman hepimiz sıradanlığa derin, tutkusal bir özlem duyarız. Eğer ona duyduğun aşkın ardında bu tutkusal yöneliş yoksa, o zaman kendine duyduğun öfkeden kuşkulanmalısın. Çünkü aşk genellikle insanın kendi yıkımından haz duyması, benliğinin parçalanışını zevkle seyretmesidir. Sıradanlığın panzehirine gelince, bu aşktır, sadece aşktır, başka hiçbir şey değildir. Keşke seni sevebilseydi. Geriye çekildim irkilerek, bilincim hala o zihin açıklığıyla parıldıyordu. Tahir Bey keşke derken yazdıklarını okuyacağımı düşünmüş olmalıydı. Biraz düşününce bundan emin oldum. Defteri vermesini Veysel'e o söylemiş olabilir miydi? Keşke Ferda'yı sevebilsen, asıl söylemek istediği buydu. Ferda'yı sevmek, birini sevmeyi başarabilir miyim? Bir sürede bunu düşündüm. Sonra Tahir Bey'in son sözlerini bitirmek için yeniden deftere döndüm. Artık yazdıkları kendisi belki de çatlağın derinleşmesine yardım ettiği bina içindi. Ülkemiz katıksız bir erkekliğin iri fallus gibi dimdik ayakta duruşundan ibaret. Bakan ne görüyor? Asık suratlı hiç gülmeyen yeteneksiz erkekler ve bu erkeklerin yazacağı onların sorumlu olduğu bir tarih. Bizim sevdiğimiz vatan bu mu? Ruhu, dokusu, sezgileri ve öfkesi hep erkeksi, adından başka hiçbir kadınsı öz taşımayan vatanımız. Kadınlar bizi emzirip sevdiler ama aklımıza dokunmadılar. Akıllarımızı biçimlendirmek sadece babalarımıza kaldı. Soru şu, bizlerin bu binada oturanların ve ulusumuzun ahlaki bir vicdanı var mı? Bu soruya verilecek cevap yazgılarımızla çok yakından ilgili. Unutmamalıyız, insanlığın yasası insanların yaptığı her yasanın üstündedir. Korkuyorum, yazgımız korkutuyor beni. Ama kişisel bir korku değil bu. Çünkü artık bedenime yönelmiş bir yok etme niyetinden korkmuyorum. Bunu aştım. İnsanın yazgısı ölümdür ve sanıldığının aksine ölüm peşimizde değil. Birkaç adım önümüzdedir hep. Yani o bizi değil, biz onu izleriz. Ölümünün nerede durduğunu görüyorum. Bu ne korkutuyor ne de mutsuz ediyor beni. Ama küçümsemekten kendimi alamadığım bu korkusuzluk aslında tam bize özgü tüyler ürperten bir yatsıyış. Bizler ölümü küçümserken aslında yaşamı da küçümsemiyor muyuz? Neyse, zaten hayat feylesofun dediği gibi güzel değil. Güzel olan onu betimlememiz. Yine de hayat bana verdiği sözünü tutmadı. Bunun için seni affetmiyorum. Affetmiyorum, eğer karşılaşırsak göreceksin. Son sözleri bunlardı. Bağışlamadı ve son kez meydan okudu. Tanrıydı. Sanki bunu okumamış sesinden dinlemiştim. Geleceğe ait karanlık bir kaosun habercisi olan sesi şeytani bir kehanetle yankılanıyordu. Onu görecekmişim gibi geriye döndüm. Arkamda beni seyreden Tahir Bey değil, kediydi. Işık, duygu, sevdanın ve şimdi de Ferda'nın adları gibi büyük ve değerli bir bütün oluşturduklarını, bu anlamlı bütünü yok eden hastalığın yüzümden bulaşan sıradanlık olduğunu, Ferda'nın kurtuluşunun ise onu sevmemle mümkün olacağını öğrenmiştim. Yani merak ettiğim şeyi, 1981'de sıradanlığa teslim olan yüzümün hala inanmakta zorlandığım gizini. Bir süre düşündüm, sonra Tahir Bey'e inanmamaya karar verdim. Hayatının ardında gerçeklere duyduğu aşk ve dehası vardı. Ama ya insanseverlik? Bu konuda kuşkuluydum. O insanlardan çok insanlığı seviyordu. Yine de defteri okuması için Ferda'ya vermeye karar verdim. 21. Bölüm Son. Ağustos 1997 Pazar. İşte öyküm. Başka başka yerlerde yürüyüp aynı yere varmak ya da hep aynı yerde gezinerek başka başka yerlere gitmek kadar kafa karıştırıcı. 3 Ağustos 1997'nin sabahında bir ceset gibi yerde yatıyor. Ağustos 1997, ayın 3'ü, pazar, saat 6. Ferda'nın doğum günü bugün. Gelecek umudu taşımayan, iftiraya uğramış öyküm, bir süre sonra güneş doğudaki pusun ardında, çalılıklardan düzlüğe çıkan bir kirpi gibi belirdiğinde noktalanacak. Bir kez daha tekrarlıyorum, suçsuzum tıpkı sizler gibi. Suçluysam bile unutmayın, en çok sizinki kadar bir suçluluk bu. Öykümün ya da hayatımın boynuma asılan hastalık taşıyıcılığı yaftası nedeniyle dar bir kapıdan geçtiğinin farkındayım. Cehennemin kapısı. Belki öyle bir kapı vardır. Cennette yaşamıyorum ama ışığınki gibi kendi özel tasarlanmış bir cehennemim de yok. Kimse beni cehennemin ateşinde kızartamayacak. Ne cehennemim ne de cennetim var. Kulaklarımda insana huşu veren ilahiler gezinmiyor. Ama cenaze marşları duyduğum da söylenemez. Aslında cennetle cehennemi birbirinden ayırmak saçmalık. Cennetle cehennem deniz gibi asla bölemeyeceğimiz uyumlu bir çiftlik. Bugünle yarın kadar iç içe. Unutmayın, yarın dediğimiz aslında geleceğin bugünü değil mi? Cennet, cehennem, bugün, yarın, iyilik, kötülük. Hepsine inanıyorum, tıpkı sizler gibi. Çünkü sizler gibiyim, ne hastayım ne de hastalık taşıyorum. Ne insan soyunu ve hayatın anlamını tehlikeye atan bir caniyim, ne de bir çocuk kadar masumum. Sizler gibi yiyen, sizlerden biraz daha fazla içen, sizler gibi uyuyan, sizler gibi sevişen biriyim. Belki sevişirken ağzımı istisnasız hepimizin dünyayı selamladığı o odağa yaslamayı seviyorum. Ama bu o kadar önemli bir farklılık sayılmaz değil mi? Bu arada bir okuyucu olarak beni yargılayıp mahkum etmenin kendinizi de yatsımak anlamına geleceğini unutmayın. Özetle, marş yok, ilahi yok, cennetin ateşi yok, suç yok, altın hayaller ülkesi yok ve sıradanlık diye bir hastalık yok. Yaşamaya niyetli, ana karadan ayrı bir ada gibi yaşama uzak değil, yakın bir benden söz ediyorum. Evet ben, benim ama kendimden çok sizlere benziyorum. Belki renklere ışık gibi hükmedemiyor ya da Ferda kadar çok çiçek tanımıyorum. Hayatımda birçoğunuz gibi hiç küpe çiçeği görmedim. Görseydim de küpe çiçekleri bende coşkulu, taşkın dalgalar yaratmazdı. Ama benliğim, kişiliğim de uyumlu, örtüşüyor. Kişiliğimi lanetli yaratıcılar gibi düşlere göre değil, bir yoksul gibi alçak gönüllülükle benliğime göre uzatıyorum. Tahir Bey ya da Işık gibi, Tanrı'ya ait olanın peşine düşmeyi hiç düşünmedim. Tanrı'nın olanı Tanrı'ya bıraktım. O karı kocanın, o ikisinin dünyası olması gerektiği gibi insani köklerine değil, içinde yaratıcılara ilişkin cevabı olmayan sorular, korkular barındıran bir evrene ait. Onlar gibiler her şeylerini bizlerden büyük, değerli sanırlar. Tanrılarını bile. Tahir Bey'de de Işık'ta da kötü niyet denebilecek bir şey vardı. Olağan yaşama, aydınlık tanrılara karşı geliştirilmiş şeytansı bir nefret. Nefret ve küçümsemeyi çok uzatırsan sonunda şeytan olursun. Artık biliyorum, kimimizin hayat gerçeği ruhsal, kimimizinki maddesel. Işık benim ruhsal bir hayat edinmeyi seçmemiş olmamı kabullenemedi. Reddedişi karşılaşmamızı uyumlu bir beraberlik yerine karmaşa ile yalınlığın, sıradanlıktan söz etmiyorum, gergin yüzleşmesine dönüştürdü. Eğer beynini, bedeninin düşüncelerini hazzın gerisine çekebilseydi, bu karşılaşmadan ikimiz de kazançlı çıkabilirdik. Pes eden o oldu, benim yerime kendini bu dalalığa karşı savunacak bir yol bulmuş gibi benim hayatımdan sıkıldı. Bazılarının hayatını sıkıcı bulabilirsiniz ama bu onlara suç yüklemez, öyle değil mi? Zeki, yetenekli bir sanatçı olarak benden nefret etmiş olmalı. Ya yalnızca bir kadın olarak? Bilmiyorum. Kadınlığıyla aklı eşlik etmezken tek başına hiç karşılaşmadım. Sanatçı kişiliğine gelince güdük dediği yaratma güdüsünü uyararak doyuruyor olmalıydım. İlgisizliğim onda istek iksirinin kazanlarını kaynatmış olmalı. Belki biraz da her insanda var olan o kirlenme ihtiyacı. Belki de varlığını tanrısal aydınlıktan loş dünyaya taşıma isteğine karşılık veriyordum. Ateşin üstüne söndürmek için atılan tozlu toprak sanmış da olabilir beni. Ruhsal ve bedensel, aynı olayın sonucu olmalarına karşın, ateşin ve dumanın birbirine karışmaması gibi, birbirine tavır alan iki özellik ya da karşıtlık, hastalığı bu gerginlikten doğmuş olmalı. Çünkü tekrar diyorum, sıradanlık diye bir şey, bir hastalık yok. Bir an için böyle bir hastalığın var olduğu, söylenildiği gibi kişinin kendisine yönelik keskin dikkatinden, başka varlıklara karşı duyarsızlığından doğduğu, çevreye ve hayatın değerli şeylerine bulaştığı doğru olsa bile bu gerçeği bir insan olarak nasıl kabul edebiliriz? Toplum yararı ve insanlık için şiddetle reddetmek durumundayım bu gerçeği. Bu tavrımı kişisel bir aklanma isteği ya da savunma iç tepisi olarak algılayanlar sadece kötü niyetlilerdir. Yaptığım hepimizi, bu arada sizi de korumaya çalışmak, amacım gerçekleri yoğurup yeni bir kalıba dökmek, yeni bir şekil ve anlam kazandırmak hiç değil. Ben sadece insan soyunu ağır bir suçla mahkum etmeye niyetli şeytani fikirlere karşı kendimi ve sizi korumaya çalışıyorum. Soyumuzun Tahir Bey gibilerin gözüyle yargılanmasına engel olmalıyız. Tahir Bey'i ciddiye almak isteyenler yaşamına baksın. Hayatını doğru dürüst kuramamış biri nasıl olur da dünyaya yeni bir biçim vermeye kalkışır? Değerli olan her şeyin sıradan insanlar için üretildiğini hatırlatmak, Tahir Bey'e verilecek en iyi cevap bu olurdu. Ben sizler gibi aynaya kendimle karşılaşmak için bakarım. Ya onlar? Onlar yüzleriyle değil, bilinçleriyle karşılaşacaklarmış gibi bakarlar aynaya. Onlar için yaşamı aşan değerler vardır. Bu benim için, sizin için de geçerli bir ölçüt değil. Yaşamdan daha önemli hiçbir şey, hiç kimse yoktur benim için. Yaşam hiçbir şey için feda edilemez. Özgürlük, adalet, erdemler. Bu kavramlar yaşamdan daha önemli değilmiş. Tahir Bey gibiler için bunlar. Yaşamı aşan değerler olsa da bizler için durum böyle değil. Çevremde bana, bize ait parçası olduğum bir dünya var. Kutsallığını, düzenin olağan yaşamın oluşturduğu bir dünya. 1981 bana bunu öğretti. Sıra Işık'ın güncesine yazdıklarında... Bir şeyler söylemeden önce size bir güncenin ne olduğunu hatırlatmak isterim. Güncesi insanın kendisi ve başkaları hakkında tasarlanmış yalanlar söylediği yerdir. Işığın fikirleri Arap yelkenlisi gibi değil miydi? Onu önüne katıp uzaklara sürükleyen, şikayetleri hakkında şunu söyleyebilirim. Bir Yahudi gibi cezalandırılmaktan hoşlanıyordu. Tahir Bey'e gelince insanın kendini başkalarına haklı göstermesinin en inandırıcı yolu ve alçakça olanı vasiyetnamesini kullanması değilse intihar etmeden önce bıraktığı yanıltıcı itiraftır. Tahir Bey bu iki yolu da ayrı ayrı denedi. Işığın güncesine eklediği paragraflarda sözünü ettiği her şey parçası ve mirasçısı olmadığımız lanetlenmiş bir zenginliğe ait. Bu arada Tahir Bey sanıldığı kadar güçlü biri değildi. Gerçek güçlüler güçlerini ağırbaşlı bir çekingenliğin ardına gizlemezler mi? Işık ve Tahir Bey, yazdıklarına bakın. En çok neye benziyorlar? Ruh çözüm uzmanları. Onlara inanır mısınız? Ben inanmam. Ferda, sürekli iç tazeliği. Keşke onu sevebilsem. Ama ona aşık olmak için göstereceğim her çaba sıradanlığın öldürücü bulaşıcı bir hastalık olduğunu kabul etmek anlamına gelmeyecek mi? Kendini inkar etmek. Eğer onu sevebilmem yaşamasını sağlayacaksa her türlü suçu yüklenmeye hazırım. Çünkü ben de sizler gibi kötü biri değilim. Kötülükle Zinet'in bedeninde tanıştım ve karşılaşır karşılaşmaz hemen geri çekildim. Tanrı şahit buna. Ama bu bazıları için yeterli değil. Benden istenilen kimseye iyilik etmemiş olmanın da bir çeşit kötülük, sıradanlık sayıldığını kabullenmem. Bunu kabul etmemi beklemeyin. Ferda'ya yönelik tavrım kesinlikle bir vicdan sorunu değil. Zaten çoktandır vicdan azabı göğsümde değil, belleğimde yerleşik. Ve ben arada tıpkı eski bir sandığın içinden çıkarıp baktığım değerli bir mücevhermiş gibi onu göğsüme indiriyor, indirdiğimde de acıyla irkiliyorum. Çok sık olmuyor bu. Yani sürekli rahatsız edici bir vicdanın baskısı altında söylemiyorum bunları. Ferda'nın ölmesini istemiyorum, asla istemiyorum. Ama yaşaması da benim elimde değil. Bir kadına hayat verecek kadar aşık olabilir miyim? Eğer bir kadın beni kendine ait fikirleri olan biri gibi hissettirirse belki. Şu anda mutfak, odalar, salon, dairem, bina, çatlak hala var. Kent, hatta bütün evren sessiz. Bu büyük sessizlikle bıçaklanıyorum ve birazdan ölecekken dayanamayıp uyumak istemek gibi saçma ama karşı konulmaz bir istekle Ferda'ya aşık olmayı düşünüyorum. Bilincim yarı kapalı ya da yarı açık. Tam doğmanın eşiğindeki gibi. Şu anın bilincindeyim ama daha sonra her şeyi unutacağım. Bizim gibilerin belleği olmaz. Böyle dediğinizi duyar gibiyim. Aslında bu sözler canlılığımızın bir sonucu, yarı ölü oluşumuzun değil. Biz canlıyız, hayatlarımızın anlaşılmasına izin vermeyiz. Galatasaray'daki ana gözleri, Şili'de gece kondularda süt dağıtanları, Saraybosna'daki parçalanmış bebekleri, Veysel'in 1981'de ikiye belki de üçe bölünen ağabeyini, Beyhan'ın çocuğu olmadığı için ölmeye karar verdiğini, Tahir Bey'in karanlık hücrelerine Ayhan'ı anılaştırmadan unutacağım. Belleğim tıpkı vicdanım gibi 1981'de yer değiştirdi. Beynimden bana ne, beni ilgilendirmiyor dediğim boşluğa taşındı. Hepimizinki gibi, sizlerinki gibi. Adımın ne önemi var? Çok istiyorsanız beni kendi adınızla çağırın. Bu bütün sorunları çözer. Zaten birbirimizden ne farkımız var? Belki bilmek istersiniz, artık yüzümü merak etmiyorum. 1981'de her şey gibi o da değişmiş. Sadece benimki mi? Aslında hepimizinki değişti. Ama tek fark bu değişikliğin benim yüzümde açığa çıkıyor olması. İsterseniz bu sizi rahatlatacaksa bana yüzsüzün biri diyebilirsiniz. Hayata verilebilecek en anlamlı dikkat sevgidir. Eğer Tahir Bey yaşasaydı böyle derdi eminim. Tahir Bey ışık, duygu, sevda ve belki de Ferda. Onlar bütün insanların hayatlarını seviyorlardı. Ben her insan gibi kendi hayatımı sevdim. Bu da suç sayılmaz. Tekrarlıyorum, ben suçsuzum. Eğer suçluysam bile unutmayın, en çok sizinki kadardır bu. Kitabın sonu. 28 Mayıs 2009. Sayfa 428.